Ayrım 3.
Sayfa 24. Yemeğin şiirden daha önemli olduğunu duyumsayarak ayağa kalkmıştı herkes. Bagrasyon gene herkesten önce sofraya doğru yürüdü. Baş köşeye Bekleşov'la Narişkin'in arasına oturttular onu. Bekleşov'la Narişkin'in adları Aleksandr'dı, çarın adaşı oldukları için bu önemli bir şeydi. Yemek odasında 300 kişi, hepsi rütbelerine ve önemlerine göre, kimi onur konuğuna daha yakın, kimi daha uzak olarak yerleştiler, tıpkı suyun daha derin, daha eğik olan yere toplandığı gibi. Kont Ilya Andreyiç yemekten az önce oğlunu tanıttı prense. Bagrasyon onu tanıyınca birbirini tutmayan, beceriksizce birkaç söz söyledi. O gün ağzından çıkan bütün sözler öyleydi zaten. Bagrasyon oğluyla konuşurken Kont Ilya Andreyiç herkese sevinç ve gururla bakıyordu. Rostov, Denisov'la ve yeni dost olduğu Dolohov'la birlikte hemen sofranın orta kısmına oturmuştu. Karşılarında Prens Nesvitski'nin yanında Pierre yer almıştı. Prens Ilya Andreyiç, yönetim kurulunun diğer üyeleriyle Bagrasyon'un karşısına oturmuş, Moskovalıların ona karşı duydukları sevgiyi belirtmeye çalışarak ikramlarda bulunuyordu. Çabası boşa gitmemişti. Zeytinyağlı olsun, saf yağlı olsun yemekler çok güzeldi. Öyleyken gene de yemeğin sonuna kadar tam anlamıyla bir türlü rahat edemedi. Durup durup büfeye bakan uşağa göz kırpıyor, sofrada hizmet eden adamlara fısıldayarak bir şeyler buyuruyor ve geleceğini bildiği her yeni yemeğin sofraya getirilmesine heyecan içinde bekliyordu. Her şey çok güzeldi. İkinci yemek olarak Mersin balığı getirilince, Ilya Andreyiç onu görünce sevincinden ve utancından kıpkırmızı olmuştu. Uşaklar artık şampanyaları patlatarak kadehleri doldurmaya başladılar. Oldukça büyük bir etki yaratan balıktan sonra Ilya Andreyiç yönetim kurulunun diğer üyeleriyle bakıştı. Onura pek çok kadeh kaldırılacak, hiç olmazsa başlayalım diye fısıldadı ve eline bir kadeh alarak ayağa kalktı. Herkes sustu, ne söyleyeceğini beklemeye başladı. Kont, "Çarımız imparatorun onuruna!" diye bağırdı. O sevecen gözleri sevinçten, heyecandan yaşla dolmuştu. Aynı anda zaferin sesleri gürlesin marşını çalmaya başladılar. Herkes yerinden kalktı, hurra sesleri duyuldu. Bagrasyon da Schöngraben savaş alanındaki sesiyle hurra diye bağırdı. 300 sesin arasında genç Rostov'un da heyecanlı sesi işitiliyordu. Delikanlı neredeyse ağlayacaktı. "Çarımızın, çarımızın sağlığına hurra!" diye bağırdı. Kadehini birden dibine kadar dikti, sonra yere fırlattı. Birçok kişi aynı şeyi yaptı. Ondan sonra bağırışlar uzun bir süre devam etti ve en sonunda herkes susunca uşaklar yerdeki cam kırıklarını toplamaya başladı. O zaman herkes gene yerine oturdu ve her biri kendi bağırışından ötürü memnun memnun gülümseyerek yanındakiyle konuşmaya daldı. Kont Ilya Andreyiç gene yerinden kalktı, masanın yanında bulunan pusulaya bir göz attı ve son seferimizin kahramanı Prens Pyotr Ivanovich Bagrasyon onuruna kadeh kaldırdı. O mavi gözleri gene yaşlarla dolu, 300 konuğun gene hurra diye bağırdığı duyuldu. Sonra müzik yerine şarkıcılar Pavel Ivanovich Kutuzov'un yazdığı kantatı okumaya başladılar. Engel karşısında durmaz Ruslar, yiğitlik sağlar utkuyu, bagrasyonlarımız var bizim, ayağımıza kapansın düşmanlar. Şarkıcılar söyledikleri kantatı bitirir bitirmez yeniden kadehler kaldırıldı. Her kadeh kaldırışta Kont Ilya Andreyiç giderek daha çok duygulanıyor, giderek daha çok kadeh kırılıyor ve daha çok bağırılıyordu. Bekleşov'un, Narişkin'in, Uvarov'un, Dolgorukov'un, Apraksin'in, Valuyev'in, kulüp yönetim kurulu üyelerinin, konukların, en sonunda ayrıca yemeği hazırlatan Ilya Andreyiç'in onuruna içildi. Bu son kadeh kaldırışta Kont mendilini çıkardı, onunla yüzünü örterek açıkça ağlamaya başladı. 4. Pierre, Dolohov'la Nikolay Rostov'un karşısında oturuyordu. Her zamanki gibi tabaklar dolusu yiyip içiyordu. Ama eskiden tanıyanlar o gün genç adamda nedeni anlaşılmayan büyük bir değişiklik olduğunu ayırt ediyorlardı. Pierre bütün yemek boyunca ya susmuş gözlerini kısıp yüzünü buruşturarak çevresine bakınmış ya da derin bir dalgınlık içinde gözlerini bir noktaya dikerek parmağıyla burnunun üst kısmını ovuşturmuştu. Yüzünde sıkıntılı, üzüntülü bir hava vardı. Sanki çevresinde olup bitenleri görmüyor, duymuyordu ve hep aynı ciddi, aynı zamanda çözülmemiş sorunu düşünüyordu. Onun içine oturan çözülmemiş sorun, prensesin Moskova'da Dolohov'la karısı arasındaki yakınlık konusunda söylediği imalı sözlerle o sabah aldığı imzasız bir mektuptu. Bu mektup bütün imzasız mektuplara özgü, bayağı alaycı bir anlatımla, gözünde gözlük olduğu halde çevresini pek iyi göremediği ve kendi karısıyla Dolohov arasındaki ilişkinin artık yalnız kendisi için bilinmeyen bir şey olarak kaldığını belirtiyordu. Ne prensesin imalarına ne de mektuba inanmıştı. Ama şimdi karşısında oturan Dolohov'a bakmak ona korku veriyordu. Dolohov'un o kendini beğenmiş, güzel gözlerine baktıkça, her seferinde ruhunun derinliklerinden korkunç ve çirkin bir şeylerin yükseldiğini hissediyor ve başını hemen öbür yana çeviriyordu. Elinde olmayarak karısının geçmişini ve Dolohov'la olan ilişkilerini anımsadıkça mektupta yazılanların doğru olabileceğini düşünüyordu. Daha doğrusu söz konusu olan kendi karısı olmasaydı doğru görünebilirdi bunlar. Elinde olmayarak seferden sonra bütün rütbeleri geri verilen Dolohov'un Petersburg'a nasıl döndüğünü, evine nasıl geldiğini anımsıyordu Pierre. Dolohov, eskiden Pierre'le yaptığı içki şölenlerinden ve onunla olan arkadaşlık bağlarından yararlanarak doğru ona gelmiş, Pierre de ona evinde yer, dahası borç para da vermişti. Pierre, Helen'in Dolohov evlerinde oturduğu için nasıl gülümseyerek hoşnutsuzluğunu belirttiğini, Dolohov'un da nasıl alaylı alaylı konuşarak karısının güzelliğini övdüğünü ve o günden sonra ta Moskova'ya geldikleri güne kadar nasıl yanlarından bir dakika olsun ayrılmadığını anımsıyordu şimdi. Kendi kendine evet gerçekten çok yakışıklı bir adam diye düşünüyordu. Onu çok iyi tanıyorum. O asıl kendisine yardım ettiğimden, ona evimi açtığımdan, ona el uzattığımdan ötürü adımı kirletmekten, benimle alay etmekten apayrı özel bir zevk duyar. Biliyorum, anlıyorum ki böyle bir ihanet eğer doğru olsaydı ona gerçekten bir kat daha zevk verirdi. Evet, doğru olsaydı öyle olurdu. Ama ben buna inanmıyorum. İnanmaya hakkım yok. İnanmıyorum da. Dolohov'un birine ıstırap çektirme hevesine kapıldığı anlarda, örneğin semt komiserini ayının sırtına bağlayıp onu suya attığı, durup dururken herhangi bir insanı düelloya çağırdığı ya da tabancayla arabacının atını öldürdüğü anlarda yüzünde beliren katı yürekli ifadeyi anımsıyordu. Dolohov, Pierre'e bakarken yüzünde sık sık böyle bir ifade de belirirdi. Pierre, evet düelloya düşkün bir adamdır. Onun için bir insanı öldürmek hiç de bir sorun değildir. Herhalde herkesin kendisinden korktuğunu sanıyor. Bu da ona hoş bir duygu veriyor. Benim de kendisinden korktuğuma inanıyordur. Gerçekten de ondan korkuyorum diye düşünüyordu. Ve işte bu düşünceler aklından geçerken gene o korkunç, o çirkin duyguların uyandığını hissediyordu ruhunda. Pierre'in karşısında oturan Dolohov, Denisov ve Rostov çok neşeli görünüyordu. Rostov, biri atılgan bir süvari, öbürü tanınmış bir düello düşkünü ve serseri ruhlu olan iki arkadaşıyla neşeli neşeli konuşuyor. Arada bir de bu şölende düşünceli tavrı, dalgınlığı ve iri yarı bedeniyle herkeste şaşkınlık yaratan Pierre'e alaylı alaylı bakıyordu. Rostov'un Pierre'e hiç dostça olmayan bir biçimde bakmasının nedenleri şunlardı. Bir kez Pierre, Rostov gibi bir süvari subayının gözünde sivil bir para babasından, güzel bir kadınla evli bir adamdan ve genel olarak kadından farksız biriydi. İkincisi de Pierre o derin düşünceler içindeyken dalgınlığından Rostov'u tanıyamamış, onun selamına karşılık vermemişti. Herkes Çar'ın sağlığına kadeh kaldırdığı vakit Pierre düşüncelere gömülü olduğu için yerinden kalkmamış, eline kadeh de almamıştı. O zaman Rostov öfkeli ve heyecan dolu gözlerle ona bakarak ''Ne oluyorsunuz?'' diye bağırdı. ''Duymuyor musunuz ki Çar'ımızın, imparatorumuzun sağlığına kadeh kaldırıyorlar?'' Pierre içini çekerek uslu uslu yerinden kalktı. Kadehindeki içkiyi içti ve herkesin oturmasını bekledikten sonra dudaklarında o sevecen gülümsemeyle ''Hay Tanrım, sizi tanıyamadım.'' dedi. Ama Rostov onu dinleyecek durumda değildi. O sırada hurra diye bağırıyordu. Dolohov Rostov'a onunla eski arkadaşlığını niçin tazelemiyorsun diye sordu. Rostov, boş ver aptalım biri dedi. Denisov, güzel kadınların kocalarını pohpohlamak gerekir diye söze karıştı. Pierre ne konuştuklarını anlamıyordu ama kendisinden söz ettiklerini biliyordu. Kızararak başını öbür yana çevirdi. Dolohov ciddi bir havayla, "Eh şimdi güzel kadınların sağlığına içelim," dedi. Pierre gözlerini indirdi. Kadehindeki içkiyi Dolohov'a bakmadan ve ona karşılık vermeden içiyordu. Kutuzov'un kantatının yazılı olduğu kağıtları dağıtan uşak, diğer konuklar arasında daha saygıdeğer biri olarak Pierre'in önüne de bir tane koymuştu. Pierre kağıdı almak istedi ama Dolohov öne doğru eğildi ve onu elinden kaparak okumaya başladı. Pierre Dolohov'a baktı. Göz bebekleri küçülmüştü. Bütün yemek boyunca ona bir türlü rahat vermeyen o korkunç, o çirkin şey, ruhunun dibinden sanki yukarıya doğru çıkmış, birden bütün varlığını sarıvermişti. İri yarı bedeniyle masanın üzerine eğilerek, "Onu alayım deme!" diye bağırdı. Nesvitski ile Pierre'in sağ yanında oturan adam, bu bağırışı duyup kime karşı olduğunu anlayınca korkuyla, aceleyle ona doğru döndü. Ürkek sesle, "Ne oluyorsunuz, yapmayın!" diye fısıldıyordu. Dolohov, katı yürekli bir adam olduğunu belirten ama aydınlık, neşeli bir bakışla ve aynı biçimde gülümseyerek, "İşte benim hoşlandığım şey bu," der gibi bakıyordu. Kesin bir tavırla, "Vermem!" dedi. Pierre sapsarı kesilmişti, dudağı titreyerek kağıdı kendisine doğru çekti. "Siz alçağın birisiniz. Sizi düelloya çağırıyorum!" diye gürledi ve iskemlesini iterek sofradan kalktı. Bu sözleri söylediği anda son 24 saattir kendisine işkence eden, karısının suçluluğu ile ilgili sorunun hem kesin hem kuşku götürmez bir biçimde olumlu olarak çözüldüğünü hissetti. Karısından nefret ediyordu ve kendisini ona bağlayan bağları kopardığını düşünüyordu böylece. Rostov, Denisov'un kendisine bu işe karışmaması için ricada bulunmasına karşın, Dolohov'un düello tanığı olmayı kabul etti ve sofradan kalkınca Bezuhov'un tanık olarak seçtiği Nesvitski ile düellonun koşullarını konuştu. Pierre evine gitmişti. Rostov, Dolohov ve Denisov'la birlikte gecenin geç saatlerine kadar kulüpte kalıp çingeneleri ve şarkıcıları dinledi. Dolohov, Rostov'la kulübün önündeki meydanda ayrılırken, "Demek yarın Sokolnitski'de buluşacağız," dedi. Rostov, "İçin rahat mı?" diye sordu. Dolohov duraksadı. "Bak beni dinle, sana iki sözle düellonun bütün sırrını anlatayım. Eğer düelloya giderken vasiyetnameni yazar, akrabalarına duygusal mektuplar kaleme alırsan, seni öldüreceklerini düşünürsen budalanın birisin demektir, kesinlikle ölür gidersin. Öyle yapacak yerde karşındakini öldürmek hem de bir an önce öldürmeyi tasarlayarak git. O zaman her şey yolunda gider. Bizim Kostroma'daki ayıcı bana öyle söylerdi. İnsan ayıdan hiç korkmaz olur mu derdi. Ama bir gördün mü artık korkun geçer. Ah onu kaçırmasam der durursun. İşte ben de öyle diyorum. Yarın görüşürüz dostum." Ertesi gün sabah saat 8'de Pierre ve Nesvitski Sokolnitski ormanına arabayla geldiler. Daha önce gelmiş olan Dolohov, Denisov ve Rostov'u orada hazır buldu. Pierre, biraz sonra olacaklarla hiç ilgisi olmayan düşüncelere dalmış bir adam gibi görünüyordu. Yüzü çökük sapsarıydı. O gece uyumadığı belliydi. Dalgın dalgın çevresine bakınıyor, parlak güneşten gözleri kamaşıyor gibi yüzünü buruşturuyordu. Zihnini özellikle iki düşünce meşgul ediyordu. Karısının o uykusuz geçen geceden sonra artık hiç kuşku götürmeyen suçluluğu ve kendisine yabancı olan bir adamın onurunu korumak zorunda olmayan Dolohov'un suçsuzluğu. Kendi kendine, "Belki de onun yerinde olsaydım onun gibi davranırdım," diye düşünüyordu. Dahası kesinlikle aynı biçimde davranırdım. O halde bu düello, bu cinayet niçin? Ya ben onu öldüreceğim ya da o beni başımdan, dirseğimden ya da dizimden vuracak. Buradan gidebilsem, koşup kaçabilsem, toprağın altına saklanabilsem diye geçiriyordu aklından. Ama asıl bu düşünceler aklından geçerken ona bakanlarda saygı uyandıran çok sakin, aynı zamanda dalgın bir tavırla "İş daha uzayacak mı, her şey hazır mı?" diye soruyordu. Her şey hazır olup da düello edenlerin birbirlerine yaklaşabilecekleri son çizgiyi, sınırı gösteren kılıçlar karın içine saplandıktan ve tabancalar doldurulduktan sonra Nesvitski Pierre'e yaklaştı. Çekingen bir sesle, "Şu önemli anda, şu çok önemli dakikada size doğruyu olduğu gibi söylemezsem, görevimi yerine getirmemiş ve beni düello tanığı seçerken gösterdiğiniz güvene, kazandırdığınız onura yakışır biri olarak davranmamış olurum," dedi. "Bence bu iş için yeterli nedenler yoktur ve bu uğurda kan dökmeyi gerektirecek bir şey yoktur. Siz haksızdınız, heyecana kapıldınız." Pierre, "Ha evet, çok budalaca bir şey oldu," dedi. Nesvitski, "Öyleyse izin verin, duyduğunuz üzüntüyü onlara bildireyim. Şu kanadayım ki özür dilerseniz karşınızdakiler bunu kabul edecektir." Nesvitski bunları söylerken bu işe katılan diğerleri ve genellikle böyle işlerde herkesin yaptığı gibi hala işin gerçekten bir düelloya dönüşeceğine inanmıyordu. "Biliyorsunuz Kont, insanın kendi yanlışını kabul etmesi, işi artık onarılması olanaksız bir noktaya kadar götürmekten daha akla uygun bir şeydir. Kimse kimseyi aşağılamış değil. İzin verirseniz onlarla görüşeyim." Pierre, "Hayır, neyi görüşeceksiniz?" dedi. "Ne olursa olsun, bence hepsi bir. Her şey hazır mı? Siz bana nasıl davranacağımı, nereye gideceğimi, nereye ateş edeceğimi söyleyin yeter." Bunu söylerken yapmacık ve yumuşak bir havayla gülümsüyordu. Eline tabancayı aldı, horozun nasıl indirildiğini sordu. Çünkü o zamana kadar eline hiç tabanca almamıştı, bunun anlaşılmasını da istemiyordu. "Ha evet, böyle biliyorum, yalnız unutmuşum." Dolohov'da kendisine barış öneren Denisov'a, "Özür dilemek için bir tek sözcüğü söylemeyeceksiniz, hiçbir şey istemiyorum," diye karşılık vererek Pierre gibi işaret edilen yere yaklaştı. Kızağı bıraktıkları yoldan 80 adım kadar beride, bir çam ormanında, son günlerde havalar ısındığı için yer yer erimeye başlamış karla kaplı küçük bir düzlük seçilmişti düello için. Düello edecek olanlar birbirinden 40 adım kadar uzaklıkta düzlüğün iki ucunda duruyordu. Tanıklar adımları sayarak yürürlerken kalın karın üzerinde durdukları yerden Nesvitski ile Denisov'un sınırı işaret eden ve arada 10 adım açıklık bulunan kılıçların kara saplandığı yere kadar arka arkaya giden ayak izleri bırakmışlardı. Hava ısınmaya devam ediyordu ve hala sis vardı. Aralarında 40 adım olan düellocular ve tanıkları birbirlerini iyice göremiyordu. 3 dakika sonra her şey hazırdı. Öyleyken daha oyalanıp duruyorlardı. Herkes susuyordu. 5. Dolohov, "Hadi başlayın," dedi. Pierre hep aynı gülümsemeyle, "Eh hadi bakalım," dedi. İnsanın içinde korku uyanıyordu. Belliydi ki bu kadar kolay başlamış olan işi artık hiçbir şey önleyemezdi. Bu iş insanların isteğine bağlı olmayarak sürüyordu sanki ve artık böyle olması gerekiyordu. Önce Denisov ileriye doğru sınıra kadar geldi. "Madem karşılaşanlar barışmak istemediler, başlasak iyi olur. Tabancalar alınsın, komutla ilerlemeye başlayın." Sonra sert bir tavırla, "Bir, iki, üç," diye bağırarak yana çekildi. Pierre ile Dolohov ayak izlerinden oluşmuş daracık patikada gittikçe birbirlerine yaklaşarak ve sislerin içinde gittikçe birbirlerini daha iyi görerek yürümeye başladılar. Düellocular sınıra yaklaşıp karşı karşıya geldikten sonra istedikleri anda ateş etme hakkına sahiptiler. Dolohov tabancasını kaldırmadan aydınlık pırıl pırıl mavi gözlerini karşısındakinin yüzüne dikerek ağır ağır yürüyordu. Dudaklarında her zamanki gibi gülümsemeye benzer bir titreme vardı. 3 komutu verilince Pierre hızlı adımlarla karları çiğnenmiş patikanın üzerinde atacağı adımı şaşırarak ikide bir hiç ezilmemiş kara gömülerek ilerledi. Tabancasını ileri doğru dimdik uzattığı sağ elinde tutuyordu. Bu tabancayla kendini vurmaktan korkuyordu. Sol elini zorla arkaya atmıştı çünkü sağ elini desteklemek istiyordu ama biliyordu ki bunu yapmak yasaktı. 6 adım kadar ilerledikten sonra ayaklarının dibine baktı, gene başını kaldırdı, gözlerini Dolohov'a çevirdi. Ona öğrettikleri gibi tetiği parmağıyla çekerek ateş etti. Bu kadar şiddetli bir ses beklemediği için kendi tabancasının patlamasından irkildi. Sonra böyle bir duyguya kapıldığından ötürü gülümseyerek olduğu yerde kımıldamadan durdu. Sis yüzünden daha kalın görünen duman ilk anda Pierre'in olup bitenleri görmesine engel oldu. Ama beklediği öbür silah sesi duyulmadı. Yalnız Dolohov'un aceleci adımları duyuluyordu. Sonunda sislerin içinde karartısı görüldü. Bir eliyle sol yanını, öbür eliyle aşağıya doğru sarkan tabancasını tutuyordu. Yüzü solgundu, Rostov koşup ona yaklaştı, bir şeyler söyledi. Dolohov dişlerini sıktı. Hayır diye karşılık verdi. Hayır, daha bitmedi. Sonra her an düşecekmiş gibi kara saplandığı yere kadar zorla birkaç adım daha attı ve kılıcın yanında karların üstüne düştü. Sol eli kan içindeydi. Onu ceketine sildi ve yere dayanarak bedenini destekledi. Bembeyaz kaşları çatıktı. Yüzünün her noktası titriyordu. Lüt diye başladı ama istediğini bir türlü söyleyemedi. Sonra lütfen durun diye sözünü güçlükle tamamladı. Pierre hıçkırıklarını güçlükle tutmaya çalışarak Dolohov'a doğru koştu. Sınırları arasındaki bölgenin öbür yanına geçmek istiyordu. Ama Dolohov sınıra diye bağırdı. Pierre ne demek istediğini anlayarak kendi kılıcının bulunduğu yerde durdu. Aralarında yalnız 10 adım vardı. Dolohov başını aşağı doğru eğdi. İçi yanıyormuşçasına karları ısırdı. Gene kaldırdı başını, doğruldu. Ayaklarını altına alarak sağlam bir ağırlık merkezi arayıp oturdu. Soğuk karı emiyor, yutuyordu. Titreyen dudakları hala gülümsüyordu. Gözleri harcadığı çabadan ve son gücünü topladığını anlamaktan ileri gelen bir kızgınlıkla parlıyordu. Tabancasını doğrultup nişan almaya davrandı. Nesvitski Pierre'e, "Yan durun, önünüzü tabancayla kapayın," dedi. Hasmının tanıdığı Denizov bile kendini tutamayarak "Önünüzü kapayın," diye bağırdı. Pierre dudaklarında pişmanlık ve acıma anlatan tatlı bir gülümsemeyle çaresizlik içinde ellerini ayaklarını açmış, geniş göğsünü Dolohov'un karşısında dümdüz tutarak duruyor, hüzünle ona bakıyordu. Denisov, Rostov ve Nesvitski gözlerini yumdu. Tabanca sesiyle aynı anda Dolohov'un öfkeli bağırışını duydular. Dolohov, "Iska geçti," diye bağırdı. Gücü tükenmiş olarak yüzü koyun karın üzerine uzandı. Pierre başını ellerinin arasına aldı, arkasını dönüp doğrudan doğruya karların içine bata çıka ve yüksek sesle anlaşılmaz bir şeyler söylenerek ormana yürüdü. Yüzünü buruşturarak, "Saçma, saçma, ölüm, yalan," diyordu durmadan. Nesvitski yolunu keserek onu arabayla evine götürdü. Rostov'la Denizov da yaralı Dolohov'u evine götürdü. Dolohov gözleri kapalı olarak hiç konuşmadan kızağın içinde uzanmış yatıyor, sorulan sorulara yanıt vermiyordu. Ama Moskova'ya girdikleri anda birden kendine geldi, güçlükle başını kaldırdı, yanında oturan Rostov'un elini tuttu. Rostov şaşırıp kaldı. Dolohov'un yüzü büsbütün değişmişti. Beklenmeyecek kadar ciddi, aynı zamanda sevecen bir ifadesi vardı.